Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. Mısırlı Karilerden Abdülbasit'ten Muhammed Suresinin 1, 2 ve 3. ayetlerini dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا كذلك يضرب الله للناس أمثالهم وعق الله العظيم.
Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlar ki küfrettiler ve Allah'ın yolundan alıkoydular, işte Allah da onların amellerini giderip boşa çıkarmıştır. İman edip salih amellerde bulunan ve Muhammed'e indirilen Kur'an'a, ki o Rablerinden olan bir haktır, iman edenlerin Allah kötülüklerini örtüp bağışlamış, durumlarını düzeltip ıslah etmiştir. İşte böyle, hiç şüphesiz küfredenler batıl olana uymuşlar ve hiç şüphesiz iman edenler de Rablerinden olan hakka uymuşlardır. İşte Allah insanlara kendi örneklerini böyle verip göstermektedir. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Thank you.
İslam'ı tanıyalım. Değerli dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım başlıklı yeni dizi sohbetimizde sizlerle beraberiz. Bu program boyunca en mükemmel ve son semavi din olan İslam'ın yüce talimlerini ve öğretilerini sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Dizi sohbetimiz boyunca tevhid ve tesirleri, peygamberlerin gönderilmesinin felsefesi, yüce Allah'ın adaleti, maat ve imamet gibi ilkelerden ve yine İslam'ın namaz, oruç, hac, cihat gibi ibadetleri ve yapıcı hedeflerinden söz edeceğiz. Şimdi sohbetimizin 20. bölümünü birlikte dinleyelim.
Bugünkü sohbetimizin ekseni geçen bölümde işaret ettiğimiz fıtrat burhanı. Tarih boyunca insanın kafasını meşgul eden en temel konulardan biri varlık alemini yaratanı tanıma çabalarıdır. Bu yüzden ilahi peygamberlerin de en önemli görevi alemleri yaratan Allah'ı tanıtmak olmuştur. Geçen bölümde beyan edildiği üzere Allah'ın varlığını ispat etmenin bir yolu da fıtrat burhanıdır. Yine dedik ki Allah'a inanmak insanlarda fıtri bir durumdur. Fıtrat burhanı insanların idrak ve şuur gücü onları Allah'a doğru yönlendiriyor. İnsan doğal ve fıtri olarak Allah'ı tanımaya çalışan bir mahluktur. Öyle ki adeta içinde bir ses onu varlık aleminin başlangıç noktasını ve Yaradan'ın kim olduğunu tanımaya davet eder. Böylece ilahi peygamberlerin insanlara sunduğu şeyin gerçekte insana doğa ve fıtratları gereği sürekli peşinde olduğu ve bulmaya çalıştığı şey olduğu söylenebilir.
Şimdi tevhid, Allah'ı tanıma ve Allah'ı aramanın insanlarda fıtri bir durum olduğu konusuna devam etmeden önce fıtri eğilimler hakkında birkaç noktayı hatırlamakta yarar görüyoruz. Fıtrat, insanların içinde var olan Allah vergisi bir duygudur ve sonradan elde edilemez. Yani bir başka ifadeyle fıtratın varlığı veya yokluğunda hiçbir dış etken söz konusu değildir. Ancak aynı zamanda bazı dış etkenler fıtratın gelişmesi veya gerilemesinde etkili olabilir. İkinci nokta, fıtratın her insanda var olduğudur. Yani bütün insanlar istisnasız bu eğilimlere sahiptir ve aslında insan hakikati bunlarla yorulmuştur. Bu yüzden fıtri duygular zaman ve mekandan bağımsızdır. Gerçi bazı insanlar fıtri eğilimlerinden gafil olabilir veya onları inkar da edebilir, ancak bu söz konusu eğilimlerin yok olduğu anlamına gelmez. Bazen insan pak fıtrata kibir ve yersiz gurur gibi katmanların altında kalarak sönmeye yüz tutabilir. Fakat insan fıtratı hiçbir zaman yok olmaz ve yer yer ve gerektiği yerlerde kendini gösterir.
Fıtri eylemlerin bir başka özelliği içten tecrübe ve idrak edebilmesidir. Yani insan biraz düşünerek bu eylemleri kendinde bulabilir. Örneğin acaba insan öz itibarıyla mı dürüst ve samimi, yoksa yalancı mı olup olmadığını aydınlığa kavuşturmak için izleyebileceğimiz bir yol kendi vicdanımıza bakmaktır. İnsan kendi iç deneyimlerine bakarak öz itibarıyla doğruluğu ve dürüst olmayı tercih ettiğini anlayabilir. Fıtri durumların hepsi hayırdır. Yani insan fıtratında şer ve kötülük yoktur ve hiçbir şer fıtri olarak şer değildir. Gerçi insanların arasında şer ve zulme dayalı fiiller çok yaygındır. Ancak bu ameller insan fıtratından kaynaklanmaz. Nitekim en zalim insanlar bile adaletten söz etmeyi ve kamuoyu gözünde adalet yanlısı biri olarak tanınmayı sever.
İnsanın maddi durumlara aşırı bağımlılığı, cismi istek ve temenniler içindeki ilahi fıtratın gelişmesine mani olur. Dolayısıyla kendi iradesi veya zorla bu tür bağımlılıklardan kopan bir insan Allah'ı çok daha rahat bulur. Bir başka ifadeyle ne zaman insan maddi durumlardan umudunu keser, kendini savunmasız ve ümitsiz hissederse, o zaman fıtratı üzerindeki perdeler çekilir ve insan kendini yüce yaratanla karşı karşıya bulur. Kur'an-ı Kerim bu konuya Ankebut suresinin 65. ayetinde işaret ederek şöyle buyuruyor. Gemiye bindikleri zaman dini yalnız ona has kılarak Allah'a yalvarırlar. Fakat onları salimen karaya çıkarınca bir bakarsın ki Allah'a ortak koşmaktadırlar.
Kuşkusuz Allah'ı talep etme ruhu bütün insanlarda vardır. Ama bazen hurafeler, yanlış talim ve terbiye, sapkın düşünceler ve kötü telkinler bu ruhun üzerine örter. Buna karşı ne zaman çevreden her türlü tehlikenin dalgaları yükselerek insana karşı saldırıya geçer ve insan türlü sorun ve sıkıntılarla karşı karşıya getirir ve maddi çözümlerden umudunu keserse gayri iradi dua ötesi aleme yönelir. O sırada insan içindeki her türlü şirke bulaşmış düşünceyi bir kenara atar ve tüm varlığıyla kendisine umut veren bir noktaya yönelir.
Rivayetlere göre günlerden bir gün adamın biri İmam Cafer Sadık'ın huzuruna çıktı ve şöyle arz etti. Allah'ın varlığıyla ilgili bunca tartışma beni şaşkına çevirdi. Bana Allah'a doğru bir yol gösterin. İmam şöyle buyurdu. Acaba şimdiye kadar hiç gemiye bindin mi? Adam evet diye karşılık verdi. İmam şöyle sordu. Acaba şimdiye kadar bindiğin gemi fırtınaya kapıldı mı? Öyle ki kurtuluş umudun olmasın. Adam yine evet diye arz etti. İmam sorularına şöyle devam etti. Her yerden umudunu kestiğin o sırada acaba seni kurtaracak birine umut bağlamış mıydın? Adam evet, gönlüm aydındı. Sonunda bir güç bizi kurtaracağını biliyordum diye arz etti. Bu sözün üzerine İmam Sadık aleyhisselam şöyle buyurdu. O güç Allah'tır. Yani hiçbir kurtarıcı yokken Allah insanları her türlü tehlikeden kurtarabilir.
Bu güzel hadiste İmam Sadık aleyhisselam insanın tüm dünyevi gönül bağları ve bağımlılıkları kesildiği anı anlatıyor. Her insan hatta Allah'ı inkar eden insanlar bile o anda içindeki ilahi fıtratı keşfediyor ve Allah'ı buluyor. Bu konuda Kur'an-ı Kerim'in büyük müfessiri Allame Muhammed Hüseyin Tabatabai şöyle diyor. İnsanlar ağır zorluklarda ve maddi durumlardan umudunu kestiğinde Allah'a sarılır. Hatta imansız insanlar fıtratları bastırılmamışsa bu tür durumlarda Allah'a umut bağlar. İnsanın bu umudu insan içindeki fıtratın maddi tüm vesilelerin üstünde olduğunu ve hiçbir hadiseden etkilenmediğini gösterir.
Evet. Ağır musibetler ve afetler gafil insanı maddi ağır uykudan uyandıran ve gönlünü Allah'a yönelten sarsıcı etkenlerdir. İşte bu yüzden insanların çoğu ağır musibetler ve sıkıntılar durumunda gayri iradi Allah'ı hatırlar ve tüm kalbi ve ihlasıyla ona seslenir. Güncel yaşamın uğraşlarına kendini kaptıran ve Allah'ı unutan insan, bir oyunla meşgul olduğu için annesini ve babasını unutan bir çocuğa benzer. Ancak aynı çocuk başına bir şey gelirse hemen onları hatırlar ve onlardan yardım ister. İnsanlar da güncel yaşamın uğraşlarına kendilerini kaptırdığı için Allah'ı unutur. Ancak başına bir iş geldiğinde ve yaşamının temposunda bir aksama olduğunda birden kendine gelir ve doğaüstü bir gücü aramaya başlar ve o hassas şartlarda bu gücün ona yardım etmesini ister.
Evet, insanlar ne zaman denizde fırtınaya, karada sel ve depreme veya yangın veya ölümcül bir hastalığa yakalandığında hemen manevi bir güce dayanmaya ihtiyaç duyar. Ve bu fıtrat burhanının işaret ettiği güçtür. Bugünkü sohbetimizi Amerikalı araştırmacı Chris Morrison'un bir sözüyle noktalamak istiyoruz. Morrison şöyle diyor. Eğer insanlar yaratıldığı günden beri yaşama zorlu anlarında bir güç onları daha büyük ve daha güçlü birinden yardım etmeye zorluyorsa, bu dinin fıtri olduğunun delilidir ve bilimin bu gerçeği itiraf etmesi gerekir.
Değerli dinleyiciler, İslam'ı Tanıyalım başlıklı sohbetimizin 20. bölümünün sonuna geldik. Yeniden buluşuncaya değin esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İranlı ünlüler, evrensel mefahirler.
Değerli dinleyiciler, İranlı ünlüler, evrensel mefahirler başlığı altında hazırladığımız sohbetimizin her bölümünde sizleri şu anda mezarları İran sınırlarının dışında kalan ünlü İranlı şahsiyetlerle tanıştıracağız. Birçoklarının eserleri hem İran'da ve hem dünyada yayınlanan bu ünlü şahsiyetlerin ve düşünürlerin kendileri ve eserleri evrensel miras sayılıyor. Mevlana, Nizami Gencevi, Şeyh Şahabettin Suhreverdi, Ebu Reyhan Biruni, Hoca Nasreddin Tusi, sözünü ettiğimiz İranlı bilgin, arif ve düşünürlerin örnekleridir.
Geçen bölümde Hoca Nasreddin Tusi olarak ün yapan Muhammed bin Hasan Cehrudi Tusi'nin Kameri 597 yılında İran'ın kuzeydoğusundaki Tus kentinde dünyaya geldiğini anlattık. Tusi, Kur'an-ı Kerim, fıkıh, usul, mantık, hikmet ve diğer ilimleri babası ve dayısından öğrendi. Daha sonra ilmini tamamlamak üzere o çağda İslam ülkelerinde önemli ilim merkezi olan Nişabur kentine gitti ve çağının en seçkin bilim adamı oldu. Horasan toprakları Moğolların saldırılarına maruz kaldığı yıllarda Tusi, İsmaülye kalelerine sığındı ve burada birçok eserini telif etti. Ancak Moğol hükümdarı Helekuni'nin İran'a girmesi ve İsmailiye kalelerini yıkmasının ardından Tusi Helekuni'nin hizmetine girdi ve Helekuni onu başvezir yaptı. Helekuni Hoca Nasreddin Tusi'ne yaptığı istişarenin ardından ve diğer bazı müşavirlerinin muhalefetine karşın Bağdat'ı fethetti ve bu büyük fetihten sonra Tusi'yi Merak-ı Rasathanesini inşa etmekle görevlendirdi. Meraga Rasathanesi 400 bin enfes ve ender eserleriyle o çağın en büyük kütüphanesiydi. Yine dedik ki Hoca Nasreddin Tusi çağının özellikle fıkıh, hikmet, kelam, mantık, matematik, nücum ve ahlak ilimleri başta olmak üzere birçok ilimde üstün bir yeteneğe sahipti. Geçen bölümlerde Tusi'nin bazı eserlerinden de söz ettik. Şimdi yine bu büyük İranlı bilginin bazı eserlerini sizlere tanıtacağız.
Öklit geometrisi ilkeleri tahriri ya da geometri ilkeleri, geometri bilim dalında bize ulaşan en mükemmel kitaptır. Yunan matematikçi Öklit'in kitap Abbasi halifeleri döneminde birkaç müneccimin çabaları sonucu Yunan dilinden Arap diline çevrildi. Tusi aynı tercümeyi kullanarak geometri biliminin ilkeleri yeniden yazmaya başladı. Kitapta 13 makale yer alırken daha sonralarda 2 makale eklendiği anlaşılıyor. İlk 6 makale düz geometri hakkında ve 7. ile 10. makaleler aritmetik ve sayıların özellikleri ve 11. ile 13. makaleler uzay geometrisiyle ilgilidir. Amerikalı tarihçi George Sarton, Bilim Tarihi adlı eserinde Tosin'in bu eseri Euclides'i izlediği için birkaç asır boyunca matematik bilginleri tarafından çok benimsendiğini belirtiyor.
Ziyücü İlhani, Hoca Nasreddin Tusi'nin Fars dilinde kaleme aldığı en ünlü eserlerinden biridir. Zir müneccimlerin dilinde yıldızlara ve gökyüzündeki cisimlerin hareketlerinin rasat edilmesiyle elde edilen bilgilerin yazıldığı kitabın adıdır. Tusi, yıldızları rasat etme işinin tamamladıktan sonra tüm bulgularını Ziyücü İlhani adlı eserinde 4 makalede topladı. Birinci makale Marifeti Tavahir, ikinci makale Marifeti Seyri Kevakip, yani yıldızları seyri ve enlem ve boylamlara göre konumu, üçüncü makale Zaman Tanımı ve dördüncü makale Nücum Bilimindeki diğer hareketlerle ilgilidir. Eserin ön sözünde Moğolların lideri Cengiz ve torunlarından söz ediliyor. Yine ön sözünde, Meragı Rasathanesi'nin Kameri 657 yılında inşaatına başlandığı anlaşılıyor. Tusi'nin Ziyücü İlhani adlı eserine birkaç muteber şerh yazıldığı da biliniyor.
Ahlak-ı Nasiri, Hoca Nasreddin Tusi'nin Güney Horasan valisi Nasreddin Muhteşem'in talebi üzerine pratik hikmet ve ahlak hakkında telif ettiği eserin adıdır. Bu eser Fars dilinin ahlak ve pratik hikmet üzerine yazılan en değerli eseri sayılır. Eserde ahlak, tehsibi, evin yönetimi, hükümet gibi başlıklar yer alıyor. Gerçi birçok hekim ve alim bu başlıklarla ilgili ayrı ayrı eserleri kaleme almıştır. Fakat Tusi tüm bu başlıkları bir arada ve Ahlak-ı Nasiri adlı eserde topladı. Eserin girişinde eseri anlamak için Doğu felsefesinden ne gerekiyorsa en güzel tarzda beyan etti.
Hoca Nasreddin Tusi'nin tıp alanında da bazı eserleri bulunuyor. Ancak gerçekte Tusi, matematik, nücum, mantık ve felsefe üzerinde durduğu kadar tıp bilimi üzerinde durmadı. Tusi, tıp bilimini bir süre o dönemin büyük tabibi Kutbettin Mısri'den ve hikmeti de İmam Fahr-ı Razi'nin talebelerinden öğrendi. Ve anlaşılan İbn Sina'nın Kanun adlı eseri de kendisinden ders aldı. Tusi tıp bilimi alanında öncü tabipler olan Razi, Ahvazi ve İbn Sina ve İslam tıbbi tercüme edenlerle hemfikirdi. Tusi, Razi ve İbn Sina gibi hastaları hastanelerde tedavi etmekle uğraşmadı ve daha çok matematik, nücum ve felsefe üzerinde çalıştı.
Hoca Nasreddin Tusi Arapça, Farsça şiirler de yazdı. Öyle ki kendisinden sonra gelen tarihçiler ve tarih yazarları onu şair olarak tanıyordu. Tusi edebiyat alanında da oldukça titiz bir eleştirmendi. Bu büyük bilgin kendi çağının en seçkin şiir uzmanlarından biriydi ve Humam Tebrizi ve Esiruddin Umani gibi talebeler yetiştirdi. Tusi birçok İranlı bilgin eserlerini Arapça yazmayı tercih ettiği bir çağda değerli Farsça eserlere imza atarak Fars dili ve edebiyatına büyük hizmet sundu. Tusi'nin kelamının akıcı olması başka bilginlere göre sahip olduğu üstünlüklerden biriydi. Tusi, Moğol istilası döneminin diğer yazarlarından farklı olarak yazılarını gayet sade ve akıcı bir dille yazıyordu ve yazılarını şiirden başka nesir yazılarında da usta biri olduğunu gösteriyor.
Tusi Tusi'nin edebiyat ve şiir alanındaki eserlerine Esasul İktibas, Miyarul Eş'ar ve Tecridi Mantık adlı eserleri örnek vermek mümkün. Miyarul Eş'ar adlı eser Kameri 649 yılında yazıldı ve şiir tekniklerini içeriyor. Tecridi Mantık Kameri 656 yılında yazıldı ve Tusi eserin son bölümünde şiirden söz etti. Esasul İktibas adlı eser Tusi'nin mantık ilmi hakkındaki en önemli eseridir ve Kameri 642 yılında Farsça yazıldı. Eserde 9 makale yer alıyor ve her makalede birkaç teknik anlatılıyor. 9. makale ise şiir hakkında. Bu eser İbn Sina'nın mantık ve felsefe üzerine yazdığı Şifa adlı eserinden sonra bu bilim üzerine yazılan en büyük ve en önemli eserdir.
Hoca Nasreddin Tusi'nin kelam ilmi üzerinde yazdığı en önemli eseri Tecridul Akaid adlı eserdir. Bu kitap akaid ilkeleri üzerine yazılan en iyi özet eserdir. Tusi eserin ön sözünde şöyle diyor: "Bu kitabı en iyi yöntemle düzenledim ve bana delillerle ispat olunanın ve inandığım şeyleri bu kitapta yazdım." Kitap 6 bölüme göre düzenlenmiş bulunuyor. Eserin 4. ila 6. bölümlerinde nübüvvet, imamet ve maat ve ispatları yer alıyor. Bu eser yazıldığı çağda büyük ün yaptı ve birçok bilgin eserin reddi veya kabulü üzerinde şairler yazdı.
Hoca Nasreddin Tusi aynı zamanda Osaful Eşraf adlı eseri telif ederek bir arif olarak konumunu pekiştirdi. Tusi bu eseri Moğol hükümdarlarının bilge veziri Hoca Şemseddin Muhammed Cüveyni'nin ricası üzerine yazdı ve eserde kıyamet, cennet ve cehennem gibi konulara irfani bir açıdan yaklaşarak değindi. Tusi'nin başlangıç ve son anlamına gelen Mebda ve Maat adında bir eseri daha bulunuyor. Tusi bu eserde adından da anlaşıldığı üzere yaratılışın başlangıcını, kıyamet gününü, cennet ve cehennem irfani bakış açısıyla irdeliyor.
İranlı büyük bilgin Hoca Nasreddin Tusi'den fıkıh, coğrafya, maden bilimi, tefsir, talim ve terbiye, musiki ve diğer birçok bilimsel alanda değerli eserler geride kalmıştır.
Değerli dinleyiciler, İranlı ünlüler, evrensel mefahirler başlığı altında hazırladığımız sohbetimizin sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'da doğa terapi turizmi.
Değerli dinleyiciler, İran'da doğa terapi turizmi isimli sohbetimizin bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Bu bölümde geçen bölümlerde olduğu gibi Erdebil eyaleti ile ilgili konuşacağız.
Sağlık turizmi ve doğa terapi turizmi ülkelerin önemli turistik fırsatları ve potansiyellerinden sayılır. İran'da güzel doğası ve dört mevsimli iklimi, kaplıcaları, maden suyu kaynakları gibi cazibeleriyle bu alanda yüksek kapasiteye sahiptir. İran'da doğa terapi turizmi isimli sohbetimizde doğal sağlık hizmetleri ve doğa terapiyle ilgilenen turistlere İran'ın doğal kapasitelerini ve imkanlarını tanıtmayı amaçlıyoruz.
İran'da doğa terapi turizmi isimli sohbetimizin bu bölümünde son birkaç bölümde olduğu gibi Erdebil eyaletinde bulunan doğal sağlık turizm alanlarını ve noktalarını tanıtmayı planlıyoruz. Erdebil eyaletinin doğal özelliklerinden biri de kaplıcaları, ılıcaları ve çok sayıda maden sulara sahip olmasıdır. Bu noktalar ise tedavi amaçlı seyahat eden turistler için son derece ilgi çekicidir.
Rüya gibi ve yemyeşil doğası ile güzel Halhal şehri, Erdebil ilinin güneydoğusunda yer almaktadır. Taleş ormanlarının, meralarının ve köylerinin el değmemiş ve eşsiz manzaraları, yerli ve yabancı birçok turisti bölgeye cezbetmektedir. Çoğu insan Halhal'ı İran'ın en güzel yollarından biri olan Halhal Asalem yolu ile tanıyor. Bu bölge doğa severler ve doğa hayranları için oldukça iyi bir seçenektir.
Deşte Yaylağı, Naur Gölü, Neregar Şelalesi, Kezez Turistik Köyü, Nasr Tarihi Hamamı, Berendak Turistik Köyü, Node Şelalesi, Gilvan Kerpiç Kalesi, Halhal Suyu, Şemsabad Tarihi Mezarlığı, Haftkhane Mağarası, Erdebil Eğlence Merkezi, Givi Ilıcası, Celalabad Mağarası, Eznav Turistik Bölgesi, Perdis Tarihi Köprüsü ve Akdağ Kalesi bölgenin turistik yerlerinden sayılır. Sohbetimizin devamında bölgenin bazı turistik bölgelerini tanıtmaya çalışacağız.
Asalem Halhal Turistik Karayolu, Erdebil ve Gilan illerini birbirine bağlayan yemyeşil ve rüya gibi dolambaçlı bir yoldur. Bu yola girdiğinizde eşsiz ve el değmemiş doğa, yoğun ormanlar, kırsal yaşam, kaliteli bal, efsanevi şelaleler ve göller, uçsuz bucaksız ovalar ve nadide çiçek ve bitkilerle karşılaşacaksınız. Halhal'a seyahat etmek için en iyi zaman yaz mevsimidir. Böylece bu mevsim sıcaklığının zirvesinde serin havayı yaşayabilir ve yol boyunca Halhal manzaralarının tadını çıkarabilirsiniz.
Kezeç Turistik Köyü Halhal şehrinin doğu kısmında ve Kızılüzen Nehri'ne bakan dağın eteğinde bulunan Hoşrüstem bölümünün turistik cazibe merkezlerinden biridir. Bu köy geleneksel mimarisiyle değerli bir dokuya sahip olan İran'ın 10 köyünden biridir. Kezeç Turistik Köyü'nün mimarisi Gilan ilindeki Masule Turistik Köyü'ne çok benzer ve bu köy ile Masule arasındaki birçok benzerlikten dolayı kimi Masule halkının yazlık evi olarak kullanılıyor.
Node Şelalesi aynı adı taşıyan köyün 4 kilometre uzaklığında Hoşrüstem bölgesinde yer almaktadır. Bu şelale Halhal'ın en ünlü ve görkemli şelalelerinden biridir. Bu şelale Akdağ'ın güney yamacında bulunmaktadır. Node Şelalesi yaklaşık 30 metre yüksekliğindedir ve kayalık bir uçurumdan aşağıya doğru akar.
Halhal suyu bölgenin bir başka doğal cazibelerindendir. Halhal'ın dağlık bölgesinden gelen kar suyu ve buzdan oluşan bir dere sayılan Halhal suyu bölgenin önemli noktalarından biridir. Halhal suyu mecrası 4 kilometre uzaklıkta aktıktan sonra suyu da artar. Ardından Halhal çayı ve ardından da Kızılüzen ve sonunda Hazar Denizi'ne dökülür. Bu su mecrası bölgeyi yemyeşil ve cennet gibi bir alana dönüştürmüştür.
Halhal bölgesinin tarihi cazibe merkezlerinden biri de Kızılüzen Nehri yakınlarındaki Halhal kentinde aynı adı taşıyan bir köyde bulunan ve 1300 yıldan daha eski olan Şemsabad tarihi mezarlığıdır. Köylüler nehirdeki mezarlıklarda bulunan mezarlardan birinde koç başını yıkarlarsa yağmur yağacağına inanıyor. Tarihi Şemsabad mezarlığı bu mezarlığın antikliğini gösteren Kufi alfabesiyle yazılmış çok eski 3 mezar bulunmaktadır.
Ezno turistik bölgesi, Ezno Dağı, Ezno Su Kaynağı ve bahçelerini kapsamaktadır. Güzel Ezno Su Kaynağı, bakir ve hayret uyandırıcı bir hava oluşturmuştur. Ezno turistik bölgesinde 5 irili ufaklı doğal mağara bulunmaktadır. Bu da bölgenin cazibesini arttırmıştır. Bölgenin bir diğer önemli cazibesi de tarihi Perdis Köprüsü'dür. Bu köprü Safevi hükümet döneminden geri kalan Kızılüzen Nehri üzerindeki köprülerdendir.
3322 metre yüksekliğindeki Ağdağ zirvesi Erdebil eyaletinin ikinci en yüksek zirvesi olarak biliniyor. Bu dağın yamaçları güzel kendiliğinden biten çiçekler, fesleğen ve kekik gibi bitkilerle çevrilidir. Ayrıca İmamzade Sultan Seyyid Mahmud'un adını taşıyan bir türbenin varlığından dolayı Akdağ'ına İmamzade Dağı da denilmektedir. Bu dağın yolu üzerinde serin suyu olan bir kaynak vardır. Yöre halkı bu kaynağın suyunun yiyeceklerin hızlı sindirilmesine ve sindirim sistemi sağlığı için faydalı olduğuna inanıyor.
Bu bölgenin tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra bölgede doğal sağlık turizmi ile ilgilenenler için hayret uyandırıcı birçok kaplıca bulunmaktadır. Sohbetimizin devamında sağlık koruyucu ve kazandırıcı özelliklere sahip olan bu kaplıcalar ile tanışacağız.
Givi Kaplıcası veya Halhal Kaplıcası, Givi şehrine yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta dağın zirvesinde Erdebil Halhal Dağ yolunun kenarında bulunan bir kaplıcadır. Bu bölge özellikle de yaz mevsimlerinde çok kalabalık olur. Erdebil'den Halhal'a yaklaşık 85 kilometre yol kat ettiğinizde Givi veya Kevser şehrine ulaşacaksınız. Şehre 5 kilometre uzaklıkta dağa tırmanırken Kevser Su Terapi Kompleksi bulunmaktadır. Bu kompleks erkek ve kadınlara hizmet vermektedir. Kaplıcaların hemen yanı başında Givi Nehri veya Givi Çayı vardır. Nehrin çevresindeki bahçeler de turistlerin dinlenebileceği güzel bir alan olmuştur.
Bu sıcak su kaynağı deniz seviyesinden 1720 metre yükseklikte bulunur. Ve akış hızı saniyede 2 litre ve sıcaklığı 52 santigrat derecedir. Bu sıcak suyun yetkililere göre Halhal ıstı suyu kaplıcası romatizma ve eklem ağrıları ayrıca cilt ve eklem hastalıklarının tedavisinde faydalıdır. Bu ılıca kireç fayı ile magmatik kütlenin çarpışmasından oluşmuştur. Bu nedenle bu ılıcanın suyu nörolojik, metabolik, cilt ve sindirim hastalıklarının tedavisinde faydalıdır.
Halhal bölgesi, Halhal ve Kevser ya da Givi şehirlerinden oluşmaktadır. Bu ilçede 5 ılıca bulunmaktadır. İkisi ıstı suyu veya Givi kaplıcası, Daşhaman, Kevser ilçesinde ve Germhana, Hoşname ve Til kaplıcaları da Halhal ilçesinde bulunmaktadır. Til kaplıcası ise Givi bölgesinin en doğal ve en güzel ortamlarından biri sayılır. Yıllık olarak birçok turist bölgeye akın etmektedir.
Germkhane Halhal şehrine 19 kilometre uzaklıkta Heşçin Givi karayolu üzerinde bulunuyor. Istıbulak Ilıcası da bu bölgede bulunmaktadır. Yedi Dam Taş Mağarası bölgenin arkeolojik eserlerinden biri sayılır. Eznav Su Kaynağı ise Halhal şehrinin güneyinde bulunan dağlık bir bölgedir. Bu bölgenin en yüksek noktası ise Eznav zirvesidir. Bu zirve 2350 metre rakıma sahip. Bu zirvenin batı kısmından 1900 metrelik yükseklikte ise suyu doyurucu ve serin bir kaynak akmaktadır. Bu kaynak Eznav kaynağı olarak bilinmektedir. Burada 5 kadar kireç taşı mağarası, keklik, yaban keçisi ve hayvanlar için uygun biyom alanı yaratmıştır.
Halhal ilçesinin en güzel ve bakir, bol sulu kaynaklarından biri de Miradil kaynağıdır. Bu kaynak Erdebil köyünün kuzeydoğusunda bulunmaktadır. Miradil kaynağı 2000 metre yükseklikte Varu yüksekliklerinin batısında yer almaktadır. Erdebil eyaletinin en güney noktasında bulunan Til köyü, Halhal şehrinin Şahrud bölümü olan Palanga köyünün etraf bölgelerinde yer almaktadır. Til Ilıcası da burada bulunmaktadır. Til Ilıcası, sarp bölgede zor bir alanda ve vadi derinliklerinde Şahrud nehri kıyısında iki ayrı su kaynağı şeklindedir. Bu ılıca, Erdebil ilinin doğal ve eski ılıcalarından biridir. Til'in doğal sıcak suyu, doğanın kalbindeki diğer doğal ılıcalar gibi üstü örtülü değildir. Bu ılıca, nehrin serin suyunun içinde yer almaktadır.
Til ılıcası, doğal yapısı gereği sıcak suyu dolayısıyla cilt hastalıkları, kas ve kemik ağrıları, romatizma ve benzeri sorunlar ve hastalıkların tedavisinde faydalıdır. Bu kaplıcayı kullanmak için her yıl pek çok turist Til köyüne gelir. Bu sıcak suyun sıcaklığı 40 derece olup içinde bir süre yüzdükten sonra vücuda özel bir rahatlık hissi aşılar. Erdebil eyaletindeki bu sıcak suyu kaynağını diğer kaplıcalardan ve ılıcalardan ayıran özelliklerden biri de sıcak su kullanımının tamamen ücretsiz olmasıdır. Bu sıcak suyu kaynağına arabayla erişim mümkün değil. Bu kaynağa ulaşmak için birkaç kilometre yürümek zorundasınız. Ancak bu yeni karayollarının yapımı sayesinde yakın gelecekte böylece rahat erişim de sağlanacaktır.
Değerli dinleyiciler, İran'da doğa terapi turizmi isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Esmaül Hüsna.
Değerli dinleyiciler, Esmaül Hüsna isimli sohbetimizin 27. bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz. Bilindiği üzere Esmaül Hüsna, Yüce Allah'ı tanımak için en iyi yoldur. Her biri Yüce Allah'ın özelliklerinden birine işaret eden Esmaül Hüsna'dan bu hafta kısaca hakkıyla gören El-Basir ismi şerifini sizlere aktaracağız. Hatırlanacağı üzere geçen sohbetimizde Esmaül Hüsna'dan Es-Semi ismi şerifi hakkında konuşmuştuk. Ve Allah'ın semi olmasının mahluklarının duyma yeteneğine asla benzemediğini belirttik. Yüce Allah tüm harfler, kelimeler, anlamları ve özelliklerine ister gizli, ister açık, ister alçak, ister yüksek, ister hafif, ister yoğun olsun tümüne musallattır. Bugün ise Allah-u Teala'nın bir diğer özelliği olan hakkıyla gören anlamında olan Basir'i ele alacağız. Esmaül Hüsna'dan Basir, Kur'an-ı Kerim'de 10 kez Es-Semi ile birlikte olmak üzere toplam 40 kezden fazla zikredilmiştir. Örneğin İsra suresinin 1. ayetinde olduğu gibi. Hiç şüphesiz o hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir. Basir olan Yüce Allah her şeyi en ufaktan en büyük, en gizliden en açığa kadar her şeyi görür. Onun görmesi sadece görünürdekilerle kısıtlı değil, bizim gizli niyet ve davranışlarımıza da basirdir. Basir kelime anlamı ile görendir. Fakat terim olarak çok ince ve dikkatli bir bilgi, doğru bir tanım ve hakkı batıldan ayırt edebilene denir. Böyle bir basiret ise Kur'an-ı Kerim'e dayanarak sadece hatırlatmalar, akıllıca düşünme, ibret almak, takva ve yakin ile kazanılır. Fakat Yüce Allah'ın basir olduğu söylenince mahlukların basir olmasıyla tamamen farklıdır. Mutlak anlamda basir olan Yüce Allah bizim düşünebileceğimiz ve düşünemeyeceğimiz her şeyi görür. Ebu'l-Mü'minin Hazreti Ali aleyhisselam Nehcül Belaga'nın 65. hutbesinde bizim Yüce Allah'ı daha iyi tanıyabilmemiz için şöyle buyuruyor. Hamd Allah'a. Ondan başka birlikle vasfedilen her şey azdır, kimsesizdir. Üstün denen her varlık zebundur, acizdir. Kuvvetli denen zayıftır, kuvvetsizdir. Her şeye sahip denen köledir, kuldur. Ondan başka her bilgi sahibi bilgisini başkasından elde etmiştir. Ondan başka her gücü yetenin gücü yeter de yetmez de. Ondan başka her duyan hafif sesleri duymaz da çok yüce seslerse kendisini sağır eder. Uzaktan söylenenleri ise işitmez de. Ondan başka her gören gizli renklere, latif cisimlere karşı kör olur, görmez de. Allah-u Teala Ali İmran suresinin 15. ayetinde müminlerin cennet nimetleri hakkında Resul-ü Ekrem'e şöyle buyuruyor. De ki, size onlardan daha hayırlısını haber vereyim mi? Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için Rableri katında içinden ırmaklar akan, içinde ebedi kalacakları cennetler, tertemiz eşler ve Allah'ın rızası vardır. Allah kullarını hakkıyla görendir. Bu ayete göre Yüce Allah kulları için dünya ve ahirette nimetler hazırlamıştır. Dünyevi nimetler mümin ve kafirler arasında müşterektir. Fakat uhrevi nimetler sadece müminler içindir. Birçok Kur'an-ı Kerim müfessiri açısından Yüce Allah'ın kafirler ve müminler arasında bunca farkı gözetmesi, bu ayetin sonunda zikredilen o basirettir. Yüce Allah her iki grup hakkında basirdir. Her birinin ahirette nasıl istekleri olduğunu bilir, onları en iyi şekilde hazırlar. İnsan iki gözünün yardımı ile görür ve onun görme yeteneği bu duyunun sağlığı ve gücüne bağlıdır. Kur'an-ı Kerim Nahl suresinin 78. ayetinde şöyle buyurur: Allah sizi analarınızın karnından siz hiçbir şey bilmez durumda iken çıkardı. Şükredesiniz diye size kulaklar, gözler ve kalpler verdi. Yüzden görme yeteneğinin de duyma yeteneği gibi insanın kendi görevleri ve ilahi sorumluluklarını yerine getirme doğrultusunda güçlenmesi için olduğu söylenebilir. Fakat insan fiziki gözüne ilaveten halk arasında gönül gözü olarak da bilinen bir başka güce sahiptir. Gönül gözü manevi konuları keşfetmek, Esma-ül Hüsna'yı tanıma ve anlamak ve kendini görmeyerek hiçe sayması içindir. Tabii bu arada ancak Kur'an-ı Kerim ve Ehl-i Beyt'in gösterdiği doğru yolda çalışarak ve hareket ederek ilerleyenler bu özelliği kazanabilirler. Bu insanlar hiçbir canlının ulaşamayacağı bir makama ulaşırlar. Resulullah'ın kelamında bu nimet bir nevi ilahi inayet ve lütuf şeklinde anlatılıyor. Nitekim Resulullah Efendimiz şöyle buyurur: Yüzünde iki gözle dünya işlerini ve gönlünde ahiret işlerini görmeyen hiçbir kul yoktur. Ne zaman Allah bir kulunun iyiliğini isterse gönül gözünü açar ve onlarla onun gaybi vaatlerini görür ve gönül gözüyle ilahi vaatlere iman getirir. Rivayetlerde belirtildiğine göre Resulullah Efendimiz bir gün sabah namazı ardından camide bir gence rastlar. Uykusuzluktan yüzünde renk kalmayan, gözleri çökmüş olan genç şekerleme yapıyordu. Resulullah Efendimiz, "Nasılsın?" diye sorunca, yakine sahip olmama rağmen sabahladım. Resul-i Ekrem şöyle buyurdu: Her yakin bir hakikate dayanır. Senin hakikatin nedir? Genç şöyle buyurdu: Yakinim gözlerimden uykularımı kaçırıyor ve gecelerde huzursuz ediyor. Sanki ilahi arş ve kıyamet gününü ve yargı sahnesi ve mahlukların haşrını görüyorum. Sanki cennet ehlini ve nimetlerinden yararlandığını görüyorum. Ve tahtlara oturmuş ve sanki cehennemi görüyorum. Ve cehennem ehlinin azapta olduğunu ve cehennem ateşinin harlanma sesini duyuyorum ve kulağımda yankılanıyor. Resulullah Efendimiz beraberindekilere şöyle buyurdu: Bu genç Allah kalbini imanı ile aydınlatan gençtir. Tabii daha önce de belirtildiği üzere basiretin de dereceleri vardır. İlahi sorumluluklar ve farzların yerine getirmesiyle birinci derece ve ardından müstehap amellerle birlikte daha üst derecelere varılabilir. Nitekim İmam Cafer-i Sadık aleyhisselam bir nebevi hadiste Yüce Allah'ın şöyle buyurduğunu aktarıyor. Bir kulum sevgi hedefiyle nafile ve müstehapları yerine getirince ben de ona sevgi gösteririm. Birini sevdiğimde o bakınca gözleri oluyorum ve konuşunca onun dili oluyorum. Bu rivayetten de anlaşıldığı üzere maddiyata bağlılık ve alışmakla körelen gönül gözü gerçekleri görme gücünü kaybediyor. Farz ve nafile zaman aşımı ile giderek görme yeteneğini kazanır. Böylece dinin gerçekleriyle ilgili daha iyi bir basiret ve anlayışa kavuşabilir. Nafilelerin yerine getirilmesi farzlardaki gaflet ve kusurları telafi ediyor. Örneğin günlük nafile namazları, özellikle gece nafileleri farz namazların eksiklerini giderirken, müstehap oruçlar ise Ramazan ayının oruçlarındaki eksiklikleri, müstehap sadakalar ise humus ve zekat gibi parasal farzların eksikliklerini bertaraf eder. Evet değerli dinleyicilerimiz, bugün de bizlere ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Her zamanki gibi sizlerden ayrılmadan önce ellerimizi semaya açarak yapacağımız dua ile sizlerle vedalaşıyoruz. Allah'ım, Muhammed ve Ehl-i Beyti hakkına senden Muhammed ve Ehl-i Beytine selam göndermeni istiyorum. Ve benim zahir gözüme nur vermeni ve dinimde basiret ve kalbime tam yakin ve amelime ihlas ve bedenime sağlık ve rızkıma genişlik bağışla. Beni yaşattığın müddetçe sana şükretmemi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı Itır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır adlı sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktaracağız. Ayetullah Seyyid Ali Hamenei günümüzde Allah yolunda cihadın en bariz örneğinin istikbar planlarını tanımak ve onlarla mücadele olduğunu belirtiyor. Bugünkü kısa sohbetimizde Ayetullah Hamenei'den naklen bu konuyu ele almak istiyoruz. Günümüzde bize göre biz Müslümanlara, biz Ehl-i Beyt'i izleyenlerin karşısında olan cihatların mıstakı, İslami bölgede istikbar planları ile mücadeleden ibarettir. Bugün en büyük cihat budur. İstikbar planları ile mücadele etmek gerekiyor. Bu planları baştan tanımalı, evvela düşmanın planını anlamalıyız. Ne yapmak istediğini bilmemiz gerekiyor. Sonra oturup plan yapmalıyız ve düşman hedefleriyle mücadele etmeliyiz. Sadece savunma ve infial da değil. Mücadele, savunma ve saldırmaktır. Bir zamanlar insanın savunma konumunda olması gerekir, bazen de saldırı konumunda olmak gerekir. Her iki durumda hedef, bu bölgede ve hem tüm İslam bölgesinde, özellikle de Batı Asya bölgesine esas ve başlıca düşmanımız olan istikbar programları ile mücadele etmektir. Avrupalıların ısrarla adını Orta Doğu koymak istedikleri bu bölge, yani Doğu, Avrupa'ya göre Doğu olarak ölçülüyor. Bir yer Uzak Doğu'dur, bir yer Orta Doğu'dur, bir yer Yakın Doğu'dur. Avrupalıların bu kibrine bakın. Baştan burası Orta Doğu olmuştur. Orta Doğu ismi yanlıştır. Burası Asya'nın batısıdır. Asya büyük bir kıtadır. Biz bu Batı Asya'da bulunuyoruz. Bu bölge çok hassas bir bölgedir. Stratejik açıdan çok önemli bir bölgedir. Askeri açıdan önemli. Yeraltı kaynaklar açısından önemli. Üç kıta, Asya ve Avrupa ve Afrika arasında bağlantı açısından önemli. Önemli bir bölgedir. Bu bölge üzerine programları vardır, planları vardır. Bu planların ne olduğunu bakmamız ve bunlarla mücadele etmemiz gerekiyor. Bu cihattır. Kur'an bize ve Allah için hakkıyla savaşın diyor. Bugün Allah için cihat budur. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamaları ile ilgili olan Kalıcı Itır adlı kısa sohbetimizi dinlediniz. Esen kalın. İran Radio Podcast. Burası Roosevelt Caddesi istasyonu. Tahran'daki Amerikan Büyükelçiliğinin ele geçirilmesine ilişkin yeni ve farklı bir anlatı. Bu nadiren duyduğumuz belgelere ve anılara dayanan bir anlatıdır. Merhaba ve Roosevelt Caddesi istasyona hoş geldiniz. Burada tarih canlanıyor ve 20. asrın İran'daki en önemli olaylarından biri olan Tahran'daki Amerika Büyükelçiliğinin ele geçirilmesiyle ilgili anlatılmamış hikayeler sizlerle buluşuyor. Bu sadece bir podcast değil, tarihin kalbine bir yolculuk. Resmi belgeleri ilk elden anılara ve yıllarca gölgede kalmış basın haberlerine dayanan belgelenmiş ve tarafsız bir anlatı. 1979 yılında bir zamanlar Roosevelt Caddesi olarak bilinen cadde, İran halkının hafızasına ikinci devrim olarak kaydedilen bir devrime sahne oldu. Diplomasinin sembolü olması gereken ancak gerçekte CIA'nin gizli faaliyetlerin üssü haline gelen bir büyükelçilik. Bu istasyonda Amerikalı yetkililerin kararlarının, tepkilerinin ve tarihin akışını değiştiren oyunlarının perde arkasına geçiyoruz. Dinleyeceğiniz podcast, İran Radio Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz, iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Önceki bölümde Tahran ve Washington arasında küresel diplomasinin arabuluculuk girişimlerinin başarısızlığından, Vatikan'dan Filistin Kurtuluş Örgütü'ne, Papa'nın mesajlarından ve diğer çabalara kadar her şeyden bahsetmiştik. Fakat bugün Amerika'nın hikayenin diğer tarafında ne yaptığını anlamak için bakış açımızı değiştirmek istiyoruz. Hangi kararları aldı? İran halkının devrimci öfkesiyle nasıl yüzleşti ve ne bedel ödedi? İran'da casusluk yuvasının ele geçirilmesinin ardından çeşitli şehirlerde gece gündüz büyük bir Amerikan karşıtı gösteri dalgası yaşandı. Ancak daha az tartışılan konu Amerikan topraklarındaki İranlı öğrencilerin ayaklanmasıydı. Beyaz Saray, Dışişleri Bakanlığı, üniversiteler ve hatta devlet hastaneleri önünde toplananlar. Beyaz Saray ve Amerika hükümet kurumlarının önünde Muhammed Rıza Pehlevi'nin iadesini talep eden pankartlar açtılar. Bu protestolar Amerika hükümeti için dayanılmazdı. Jimmy Carter anılarında şöyle yazmıştır. Amerikan halkının özellikle de başkanlarının ruhu için yabancı öğrencilerin Beyaz Saray önünde ülkelerini kınanmasını görmek zordur. Tahran'da imamın izinden giden öğrencilere ulaşamayan Carter, Amerika'da yaşayan İranlı öğrencilerin sesini susturmaya karar verdi. Ve ilk emri Hicri Şemsi 19 Aban 1358 tarihinde yani Kasım 1979'da yayımladı. Carter dönemin Amerika Başsavcısına tüm İranlı öğrencilerin ikamet durumlarını incelemesini emretti. Adalet Bakanlığı'na bağlı Göçmenlik ve Vatandaşlık Dairesi binlerce İranlının vizelerini incelemek ve vize süresi dolan veya ciddi sabıka kaydı olan herkesi gecikmeden sınır dışı etmekle görevlendirildi. Bu önlem görünüşte Amerika göçmenlik yasalarına dayansa da dönemin siyasi bağlamında siyasi bir cezalandırma aracından başka bir şey olarak görülmüyordu. Amerikalı gazeteciler ve avukatlar Amerika hükümetinin insan haklarını savunan sloganlar attığı bir dönemde Washington'un İnsancılık iddialarıyla açıkça çelişen bir şekilde bu kişilerin geri gönderilmesini eleştirerek kararı eleştirdiler. Daha da ilginci, Amerika'nın Şah'ı İran'a geri göndermemek için öne sürdüğü temel bahanelerden biri de aynı insani ve insan hakları iddialarıydı. Şah'ın İran devrim mahkemelerinde yargılanmasının insan hakları ilkelerine aykırı olduğunu söylüyorlardı. Ancak aynı hükümet, İran'a geri dönmeleri halinde zarar görebilecek binlerce İranlı öğrenciyi sınır dışı edilme tehlikesiyle karşı karşıya bırakıyordu. Bu karardan birkaç gün önce Amerika hükümetinde gizli ve olağanüstü bir toplantıda Beyaz Saray, Savunma, Dışişleri, Adalet, Enerji Bakanlıkları, Ulusal Güvenlik Konseyi ve CIA temsilcilerinden oluşan Özel Koordinasyon Komitesi adlı bir komite oluşturulmuştu. Bu toplantının kararlarından biri İranlı öğrencilerin Amerika topraklarında gösteri yapmasının yasaklanması yönünde açık bir emirdi. Yani bundan sonra İranlı öğrencilerin binalar, üniversiteler, meydanlar ve sokaklar dahil olmak üzere hiçbir kamusal alanda toplanma veya protesto etme hakkı olmayacaktı. Bu karar Amerika hükümeti içinde bile bir eleştiri dalgasına sebep oldu. Beyaz Saray hukuk danışmanları böyle bir eylemin Amerika Anayasası'nın birinci ek maddesini açıkça ihlal edeceği konusunda uyardı. Bu madde ifade özgürlüğünün temel ilkesini güvence altına alan bir değişiklikti. Ancak Carter dinlemiyordu. Danışmanlarına sert bir tonda şöyle dedi. Göstericiler isyan çıkarabilir ve kendi hayatlarını veya başkalarının hayatlarını tehlikeye atabilirler bir daha bu konuda tek bir kelime bile duymayacağım. Böylece kendisini özgürlüğün yurdu diyen topraklarda ifade özgürlüğü ilkesi binlerce İranlı öğrenci için birdenbire itibarsızlaştırıldı. O zamandan beri Amerika'daki hiçbir İranlı Muhammed Rıza Pehlevi'ye veya Amerikan Birleşik Devletleri hükümetinin politikalarına karşı tek bir slogan veya pankart açma hakkına sahip değildi. Bu karar resmi Amerikan medyasında geniş yer bulmasa da akademik ve insan hakları çevrelerinde Carter yönetiminin sicilinde kara bir leke olarak kayıtlara geçti. Amerika hükümeti, Sovyetler Birliği, Küba ve Çin'deki protestocuların haklarını savunduğunu iddia ederken, kendi topraklarındaki İranlı öğrenci protestocularına aynı hakkı tanımadı. Aslında kriz günlerinde ifade özgürlüğü yalnızca sessiz vatandaşlara ayrılmış, istikrarsız bir ayrıcalık haline geldi. Egemen sınıfın zulmüne karşı sesini yükselten herkes de bu temel haktan mahrum bırakıldı. İran ve Amerika arasındaki siyasi ve medya ortamı eşi benzeri görmemiş bir gerginlikteyken ve Amerika'daki İranlı öğrenciler en temel haklarından mahrum bırakılırken, Carter ekonomiyi İran'a karşı yeni bir silah olarak kullanmaya karar verdi. 12 Kasım 1979 tarihinde bundan böyle Amerika hükümeti İran'dan petrol ithalatını durduracaktır diyen resmi bir kararname yayımladı. Bu karar, görünüşte Amerikan Büyükelçiliğinin işgaline bir tepkiydi, ancak özünde bir enerji krizinin ortasında ekonomik bir kumardı. Carter bu kararla yeni bir mücadeleye başladı: petrol ve dolar düellosu. Resmi istatistiklere göre Amerika'nın tükettiği petrolün %70'inden fazlası OPEC ülkelerinden geliyordu ve İran bu ülkeler arasında Amerika'ya en çok ihracat yapan 6. ülkeydi. İran'dan petrol ithalatını kesmek, özellikle de acil bir alternatif olmadığında önemli bir kaynaktan vazgeçmek anlamına geliyordu. Amerika için petrol artık sadece bir meta değil, bir baskı aracı, bir tehdit dili ve jeopolitik bir oyunda bir piyondu. Bu hamle aslında Amerika'nın büyükelçiliğe el koyma karşılığında enerji toplama girişimiydi. Ancak Tahran'ın tepkisi şaşırtıcıydı. Bu kararın açıklanmasından sadece 2 gün sonra 14 Kasım'da Dışişleri Bakanlığı ve Ekonomi Bakanlığı'nı aynı anda yöneten Ebu'l-Hasan Bani Sadr, resmi bir basın toplantısında açık ve kararlı bir şekilde şunları söyledi: Amerika yıllardır başkalarının petrolü siyasi bir silah olarak kullanmasını yasaklıyor ama şimdi kendisi de aynı silahı kullanıyor. Biz de orantılı bir yanıt vereceğiz. Bani Sadr, İran hükümetinin döviz mevduatlarının tamamını Amerika bankalarından Avrupa bankalarına aktarmayı düşündüğünü ve uygulamaya koyduğunu duyurdu. İran'ın yaklaşık 12 milyar dolarlık döviz rezervine sahip olduğunu ve bunun çoğunun Manhattan Cash gibi bankalarda olduğunu söyledi. Ancak asıl önemli nokta şuydu: bu varlıkların yalnızca %9'u Amerika sınırları içinde bulunuyordu ve geri kalanı Avrupa'daki Amerikan bankalarının yabancı şubelerinde saklanıyordu. Dolayısıyla İran hükümeti
bu varlıkları yasal olarak çekebiliyordu. Bu uyarı Beyaz Saray için bir uyarı niteliğindeydi. Eğer İslam Cumhuriyeti bu fonları çekmeyi başarsaydı, dolar piyasası benzeri görmemiş bir krizle karşı karşıya kalacaktı. Çünkü sadece İran'ın para birimi zarar görmekle kalmayacak, aynı zamanda Amerikan bankalarındaki dolar rezervlerine olan küresel güvende zedelenecekti. Jimmy Carter bu riski göze alamazdı. Bu yüzden aynı gün Hicri Şemsi 23 Aban'da Hazine Bakanlığı'na Merkez Bankası Ulusal Petrol Şirketi, Sivil Havacılık Örgütü ve diğer tüm İran yan kuruluşlarının hesapları da dahil olmak üzere İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti'nin Amerika'daki ve ilgili tüm finans kuruluşlarındaki tüm varlıklarını dondurmasını emretti. İlk bakışta bu emir Amerikan mali haklarını koruma girişimi olarak görüldü. Ancak gerçekte İran varlıklarının dışarı akışının yaratacağı ekonomik şoku önlemek için önleyici bir hamleydi. Washington hemen ikinci aşamaya geçti. Dönemin Amerika Dışişleri Bakanı Cyrus Vance, İngiltere Dışişleri Bakanı Peter Grington'u acil bir mektup yazarak Londra'yı Carter'in emrini geçersiz kılmak için hiçbir şey yapmamaya çağırdı. Amerika, İngiltere gibi önemli bir müttefikin herhangi bir kayıtsızlığı, İran'daki tüm finansal operasyonlarımızı tehlikeye atabilir ve küresel sonuçlar doğurabilir diye uyardı. Carter aynı zamanda Margaret Thatcher'e Tahran'daki İngiliz diplomat sayısının azaltılmasını talep eden bir mektup yazdı. Bu, İran'ı diplomatik olarak izole etmek için sembolik bir hamleydi. Ancak bu sefer Beyaz Saray'ın müttefikleri tereddütle karşılık verdi. Fransa, İtalya, Japonya, Hollanda ve hatta Kanada varlıklarını azaltma konusunda isteksizdi. Ancak isteseler bile bunu yapamazlardı. Çünkü diplomatik sayıları zaten düşüktü. 51 kişiden oluşan İngiliz Büyükelçiliği tek başına buna yanıt verebilirdi. Ancak diğer ülkelerin desteği olmadan bu hamlenin pek de etkisi olmadı. Bu durum, Amerikan bankalarında milyarlarca doları olan Arap ve Asya ülkelerinde alarma geçirdi. Örneğin Kuveyt hükümeti, Amerika mahkeme kararı olmadan İran'ın varlıklarını dondurursa, varlıklarımıza bir gün el konulmayacağının garantisi nedir diye uyardı. Amerika Birleşik Devletleri'nin yakın müttefiki Suudi Arabistan bile dolar rezervlerinin güvenliği konusunda şüphelerini dile getirdi. Bu belki de ilk bakışta Beyaz Saray'dan gizlenen çok önemli bir yan etkiydi. Böylece Tahran krizi Büyükelçilik çevresindeki sokaklardan başlayarak dünya finans piyasalarının kalbine doğru yavaş yavaş yayıldı. Bu siyasi ve ekonomik gerginliklerin ortasında İran İslam Devrimi lideri İmam Hümeyni 17 Kasım 1979 tarihinde kadın ve siyah rehinelerin serbest bırakılması emrini verdi. Bu emir bazı söylentilerin aksine dış baskıların veya Filistinlilerle yapılan istişarelerin sonucu değil, tamamen İmam Hümeyni'nin insani ve İslami girişimine dayanıyordu. İmamın yolunu izleyen Müslüman öğrencilere hitaben yazdığı mesajlarda devrim lideri casusluk kanıtlanmazsa Amerikalı kadın ve siyahilerin serbest bırakılması gerektiğini vurguladı. Bu tavizin gerekçesi olarak İslam'ın kadınlara tanıdığı özel hakları ve Amerika'nın siyahlara yönelik tarihi baskısını gösterdi. Bu emri alan öğrenciler rehine durumunu araştırmak üzere bir komite kurdu. Yapılan incelemeler 5 kadın ve 8 siyah Amerikalının casusluk kaydının bulunmadığını ortaya koydu. Bu 13 kişinin serbest bırakılması emri verildi. Bu gruptan sadece 3 kişi istihbarat faaliyetleri şüphesiyle serbest bırakıldı. 2 Farsça konuşan kadın ve hassas telekomünikasyon sektöründe çalışan bir telekomünikasyon operatörü. Ancak daha sonra serbest bırakanlar arasında Tuğgeneral Neil Robinson ve CIA için çalışan John Walsh adlı bir sekreter gibi casusluk geçmişi olan kişilerin de olduğu ortaya çıktı. 2 siyah erkek ve 1 kadından oluşan ilk grup 28 Aban yani 19 Kasım 1979 tarihinde serbest bırakıldı. Serbest bırakılmadan önceki gece Amerika Büyükelçiliğinde 3 rehininin katıldığı bir basın toplantısı düzenlendi. Bunlardan biri olan Katie Cross'a İranlı devrimci kadınların fotoğraflarından oluşan bir albüm verildi. Ertesi sabah grup Tahran'dan ayrıldı ve 6 siyah erkek ve 4 kadından oluşan 12 kişilik ikinci grup 20 Kasım yani Hicri Şemsi 29 Aban tarihinde ülkeyi terk etti. Aynı zamanda öğrenciler tarafından 2 önemli açıklama yapıldı. Biri Amerikalı kadınlara, diğeri siyah topluluğa yönelikti. Öğrenciler bu açıklamalarda Amerikalı kadınları ezilen İran halkını dünyaya duyurmaya çağırdı ve siyah topluluğa her iki ulusun da emperyalizmin ortak kurbanları olduğunu ve siyah rehinelerin serbest bırakılmasının dünyanın ezilenlerinin cephesini destekleyen insani ve İslami bir adım olduğunu vurguladılar. Serbest bırakılan rehineler Amerika'daki Wiesbaden Ordu Hava Alanı'na vardıklarında Amerika Dışişleri Bakanlığı ajanları onları çok sayıda soruyla karşıladı. Büyükelçilikte yaşananlara ilişkin ilk doğrudan saha raporu Washington'a gönderildi. Bu rapor, büyükelçiliğin ele geçirilmesinin organize ve hesaplı bir plan olduğunu ve rehinelere yönelik muamelelerin karmaşık, çeşitli ve farklı olduğunu gösterdi. Serbest bırakılan rehinelere göre yalnızca telekomünikasyondaki şifreleme ekipmanları imha edildi. Ancak savunma ateşeli ofislerindeki siyasi bölümdeki büyükelçilik konutundaki ve askeri danışmanın ofisindeki dosyaların hiçbiri imha edilmedi. Öğrencilerin Tahran'dan ayrılmadan önce kendilerine İslam devrimi hakkında filmler izlettiklerini ve bu filmlerin onları etkilediğini belirttiler. Ayrıca tüm gerginliğe rağmen öğrencilerden kendilerine herhangi bir saldırgan veya tehdit edici mesaj iletilmediğini de açıkladılar. Amerika artık Tahran'da neler olup bittiğine dair daha net bir fikre sahipti. Değerli dostlar, Roosevelt Caddesi İstasyonu podcast'inin bu bölümünün daha sonuna geldik. İran İslam Cumhuriyeti ile Amerika hükümeti arasındaki siyasi, ekonomik ve ahlaki çatışmayı konu alan bir hikaye. Bir sonraki bölümde tarihin bu döneminde Doğu dünyasının tepkilerini ele alacağız. Dinlediğiniz podcast, İran Radio Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz, iranradio.ir, blue.tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Tekrar beraber oluncaya değin, mutlu ve esen kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden de yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের বিশ্ব কার্যক্রমের বাংলা অনুষ্ঠানে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি।